şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ukrayna'da taraflardan gerilimi, çatışmayı hayli artıracak yönden açıklamalar, haberler gelmeye devam ediyor. Sahada çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna'da milisler Kiev hükümetine bağlı birlikler karşısında mevzi kazanmayı sürdürürken seferberlik ilanına hazırlanıyor. Donetsk yönetimi hazırlanıyor buna. 100 bin gönüllü savaşçı toplanması hedefleniyor. Donetsk lideri Alexander Zaharchenko, Kiev milisler üzerindeki askeri üstünlüğüne güvenmemeli. Eğer Ukrayna ordusunun bize rakip olabileceğini düşünüyorlarsa Uglerovsk'u nasıl ele geçirdiğimize baksınlar dedi. Lugansk'ta Ukrayna ordusuna ait bir füze düşürüldü. Ukrayna ordusunun Lugansk'ta fırlattığı uzun menzilli Tochka-U füzesi milislere ait hava savunma sistemiyle hedefe ulaşmadan imha edildi. Luganskli bir yetkili füze hedefine ulaşsa çok sayıda can kaybına yol açabilirdi deniliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şiddet olayları tırmanırken bir ateşkes çağrısı yaptı. Kremlin'den gelen açıklamaya göre Rus lider Ukraynalı tarafların çatışmaların sona erdirmesi için çağrı yaptı. Doğu Ukraynalı temsilciler de kendi ateşkes şartlarını deklare etmiş durumdalar. New York Times gazetesi ise ABD'nin Kiev'e öldürücü silah yardımı yapabileceğini belirtiyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes ise böyle bir gündem olmadıklarını söyledi. Ancak bu türden haberler ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali Batı basınında yayılacak gibi görünüyor. Almanya Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına karşı çıktı. Şansölye Angela Merkel, krizin silah yoluyla çözülebileceğine inanmıyorum. Barışçıl çözüm için her yolu deneyeceğiz. Almanya Ukrayna'ya silah yardımında bulunmayacak ifadesini kullandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın da Şubat 2014'te Kiev'de yaşanan rejim değişikliğine yardımcı olduklarını itirafı hem Kremlin'in tepkisine yol açtı hem Rus medyasında tartışılıyor. Batı medyasında da bu yönde tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz konusu ifadeler ABD'nin iktidar değişikliği olarak nitelediği darbeye başından beri doğrudan müdahil olduğunu kanıtlıyor dedi. Reagan hükümetinin Hazine Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Paul Craig Roberts da çarpıcı bir iddiada bulundu. Ukrayna'da yaşanan iktidar değişikliğinin arkasında Obama yönetiminin değil hükümetteki neokonların olabileceğini söyledi. Sputnik ajansına konuştu. Roberts, değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Ukrayna'daki son durumu bu tartışmalar eşliğinde USAK uzmanlarından Habibe Özdal ile konuşacağız. Ayrıca Rusya'nın milisler üzerindeki denetiminin özelliklerini, niteliklerini de ele alacağız. Habibe Özdal'la konuşmamızda yine Ukrayna'nın tarafsızlığı terk etmesinin ne anlama geldiği de bu sohbetin parçalarından biri olacak. Bültenimize Yunanistan'da Başbakanlığa gelen Alexis Tsipras'ın Kıbrıs ziyaretiyle devam ediyoruz. Adada bir ilke imza attı ve Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Örgüt temsilcileriyle de bir araya geldi. Tsipras böylece Kıbrıslı Türklerle doğrudan temas kuran ilk Yunan başbakanı oldu. Önceki Yunan başbakanlarının yapmadığını yaptı. Solcusu da sağcısı da aynı bu söz Derviş Eroğlu'nun Tsipras'a yönelik eleştirisi olarak geldi. Tsipras, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi için Batı Trakya Türk azınlığı müftülerini kendileri seçmeleri ve Atina'da cami olması gibi konularda da konuştu. Yunan başbakan bu konularda çok dikkatli ve düşünerek karar vereceğiz, adım atacağız. Ancak bunlar bütün etkileri incelendikten sonra atılacak, perspektifi ve güvenliği sürdürecek olan radikalliktir ifadesini kullandı. IŞİD Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin yaşadığı Kobani'ye yönelik kuşatması iyice kırılmış durumda. Kent çevresi yerlerden çekilirken bir yandan da roket atışlarını sürdürüyor. Pakistan'da öğretmenler silahlandı. Peşaver'de bir okulun basılmasından sonra gelen gelişme bu. Evet değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Habibe Özdal ile Ukrayna'daki son durumu konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Habibe Özdal, genellikle Rusya ile ilgili meseleler ama özellikle de Ukrayna konusunda çok sık başvurduğumuz akademisyenlerden. Zaten çalışma alanı da yine özellikle Ukrayna, Habibe Hanım'ın. Ukrayna ile ilgili şu anda Barack Obama'nın yaptığı konuşmalar üzerinde yürüyen tartışmalar var. Rus medyası bu işte yakından ilgileniyor. Kremlin'in açıklamaları var, Obama'nın ifadeleri. ABD'nin başından beri Ukrayna'daki krizi planlı bir şekilde yürüttüğü, yönlendirdiği iddialarına yol açıyor. Amerika'dan da Obama değil ama belki aynı yönetimde yer alan neokonlar şeklinde yorumlar yapılıyor. Sahadaki son durumu bir konuşacağız. Bir de Ukrayna'nın bütün bu kavga içerisinde tarafsızlık statüsünden çıkışının ne anlama geldiğini konuşacağız. Hoş geldiniz Habibe Hanım.
Merhaba Ali Bey, hoş bulduk.
Evet, bu en son, en güncel olarak sahada durum kötü ama onu biraz sonraya bırakalım. ABD Başkanı Obama'nın Kiev'de 2014 Şubat'ta yaşanan rejim değişikliğine yardımcı olduklarına yönelik sözleri Rus medyası tarafından yoğun bir şekilde işleniyor. Kremlin'den açıklamalar geldi. Rus dışişleri ABD'nin başından beri bu işin içinde olduğunu söylüyor. Amerika'dan da bazı görüşler, tabii tarafsız nispeten görüşler, Obama değil belki ama Obama hükümetinde etkili olan neokonlar, Amerikan politikalarında etkili olan neokonların bu türden bir girişimi, eğilimi olabilir türü yorumlar yapılıyor. Bu tartışmaların doğruluğu ya da yanlışlığı değil elbette ama diplomatik olarak ne anlama geldiği, pratikte neyi ifade ettiğini ben daha çok sormak istiyorum size. Buyurun.
Aslında tabii biraz malumun ilamı gibi görünüyor. Çünkü zaten Yanukovic'in azledilmesine giden süreç birkaç ay sürmüştü. Yani Kasım ayında başlamıştı biliyoruz Ukrayna'da protestolar. Şubat ayına kadar devam etmişti. Şubat ayında ise 3 muhalefet partisi lideri ve Yanukovic bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma daha sonra yürürlüğe girmedi. Yanukovic azledildi ve Ukrayna siyasetinde çok başka bir dönem açıldı. Şimdi bu aradan geçen bu 3 aylık dönemde masada kimler vardı ya da bu müzakereler, bu protestolar daha doğrusu nasıl üstesinden gelinmeye çalışıldığı eğer hatırlarsak, Obama'nın bugünkü açıklamalarının aslında sadece dediğim gibi malumun ilamı olduğunu da anlayabiliriz. Çünkü Ukrayna tabii ki iş dinamikleri itibariyle son derece önemli bir ülke. Yani analiz etmemiz gereken bir ülke. Ama Ukrayna krizi tek başına bir ülkenin iş dinamikleriyle açıklanabilecek bir boyutta değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Belki de öznel koşulları itibariyle, hem jeopolitik konumu itibariyle hem de dediğim gibi öznel koşulları itibariyle. Şimdi Ukrayna'da tabii Rus yanlısı bir cumhurbaşkanı, Batı yanlısı gösterilerle devrildiği içindir ki ortada karmaşık bir tablo var. Ve tabii olayın ilk başından itibaren hem Rus dış politikası açısından Ukrayna çok önemli bir ülke olduğu için Rusya Federasyonu bizatihi devlet politikası olarak bu krizin bir tarafı oldu. Diğer taraftan da gösteriler Batı yanlısı olduğu için masada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da vardı. Özellikle Almanya, Fransa ve Polonya dışişleri bakanlarının çok aktif bir siyaset yürüttüklerini biliyoruz.
Evet.
Fakat bu sadece Avrupa Birliği'nin siyaseti de değil. Yani bugün bakın real politik bir analiz yaparsak eğer denklem çok kompleks ya da çok karmaşık değil. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri nihayetinde bugün gücünün azalıp azalmadığını tartıştığımız bir hegemon güç. Ama yani hegemon olduğunu tartışmıyoruz. Sadece gücünün azalıp azalmadığını tartışıyoruz. Bu bağlamda da tabii ki küresel gelişmelerde her daim önemli aktörlerden bir tanesi. Bu Orta Doğu olduğunda da böyle, Afrika olduğunda da böyle, Uzak Doğu olduğunda da böyle, Ukrayna krizinde de böyle. Bu yüzden rejim değişiklikleri, Batı yanlısı rejim değişikliklerinin desteklenmesi, bunlar Rusya açısından bizatihi kendi güvenliğine tehdit oluşturuyor. Fakat diğer taraftan da Amerika'nın dış politikadaki siyaseti açısından baktığınızda ilk değil, muhtemelen sonda olmayacak.
Olmayacak, evet.
Bu bakımdan da malumun ilamı sadece. Rusya'da bugün bunun çok üzerinde durulmasının nedeni şu. Zaten Rus dış politikası Ukrayna'daki gelişmeleri hep Yanukovic'e bir darbe yapıldığı şeklinde okuduğu için ve bugün biraz daha bu argümanlarını belki kuvvetlendirecek bir açıklama olarak bunun üzerinde duruyorlar. Ama yoksa çok ilk defa duyduğumuz ya da çok bilmediğimiz bir durumda değildi bu.
Evet. Şimdi Ukrayna'dan bahsederken işte Avrupa Birliği'nden ve Rusya'dan bahsettik. Amerika'yı da katınca işin içerisine bir anlamda Batı blokuna doğru gidiyoruz. Bu taraflılık, tarafkirlik ve birbirini destekleyen ya da birbirinin taraflısı güçler olma durumu Donbas bölgesindeki ayrılıkçı diye de tanımlanan güçlere gelindiğinde hani Rusya'nın bir denetimi, Rus yanlılığı olduğu açık, Rusya'nın denetimi ya da iç içe olduğuna dair de çeşitli söylemler işitiyoruz, okuyoruz. Fakat bunların bir nispi özelliği söz konusu mu? Hem kişisel olarak merak ediyorum hem zaman zaman bazı olaylarda uyumsuzluklar olduğunu da görüyoruz.
Evet.
Hani sanki tam Moskova'nın arzu ettiği gibi değil. Ondan da farklı hareketler söz konusu izlenimi var. Ne dersiniz?
Şimdi aslında bunu da daha önce de gördük. Daha önce hatırlatmak gerekir. Belki Mayıs 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı Ukrayna'da. Bu seçimin nasıl bir ortamda yapılacağı, hani hangi adayın kazanacağı ile ilişkin tartışmalar veya öngörüde bulunma çalışmaları devam ederken Poroshenko'nun, şu anda Cumhurbaşkanı olan, o dönemde de adaylığı en güçlü olan isim olan Poroshenko'nun özellikle biraz daha dengeli söylemleri söz konusuydu. Hem Rusya ile hem Batı ile ilişkileri dengeli bir şekilde yürüteceğine ilişkin söylemleri söz konusuydu. Ve bu dönemde Rusya Devlet Başkanı Putin ayrılıkçılar da çünkü kendilerince bir seçime gideceklerdi. Bu seçimleri ertelemesini istedi. Ukrayna'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını bir görelim. Ondan sonra dedi, eğer doğuda bir seçim yapılacaksa ayrılıkçılar bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bunu yapsınlar gibi bir açıklamada bulundu. Fakat ayrılıkçılar bu açıklamayı ya da bu talebi diyelim yerine getirmediler ve seçimleri daha önceden planladıkları şekilde gerçekleştirdiler. O zaman da bu çok tartışılmıştı. Yani askeri olarak, ekonomik olarak ve hatta siyasi olarak desteklenen ayrılıkçılar acaba Rusya'nın kontrolünde değil mi sorusu uyanmıştı. O dönemde bu sorunun cevabını şöyle bulabilmiştik yaptığımız çalışmalarda. Nihayetinde bahsettiğimiz doğrudan siyasi bir uzantı değil. Nihayetinde bahsettiğimiz gruplar üstelik parçalı bir yapıya sahip, tekil, böyle homojen bir yapıya da sahip değil. Ayrılıkçı gruplar dediğimiz, yani Rusya'nın askeri, siyasi ve ekonomik desteği verdiği ayrılıkçı gruplar aslında birden fazla parçalı yapıya sahip. Bu bakımdan da tek bir talimatla kontrol edilemeyebilecek nitelikteki bir gruptan bahsediyoruz. Bunu Moskova nezdinde de aslında çok büyük, kendi içerisinde bir tehdit oluşturduğunu da söylemek mümkün. Özellikle Rus meslektaşlarımız da yaptığım görüşmelerde de kendilerine de bunu sordum. Eğer kontrol edemediğimiz, yani Rusya'nın kontrol edemediği bir ayrılıkçı yapı söz konusuysa, bu Rusya açısından en büyük risk Rusya'dır burada. Çünkü bütün ayrılıkçıların gerçekleştirdiği eylemlerden uluslararası alanda tek sorumlu Kremlin olarak görülüyor. Şimdi bu bakımdan da aslında son derece büyük bir risk, ama bu alandaki gerçeklik, yani sorduğunuz sorunun cevabı öyle görülüyor ki bütüncül, tamamıyla kontrol altında olan bir yapıdan bahsetmiyoruz burada. Ama tabii belki tek net olan şey şu: söz konusu ayrılıkçı grupların Rusya dışında büyük bir destekçisi yok. Bu bakımdan bir taraftan bu denli büyük bir destek söz konusuyken, diğer taraftansa aynı büyük ölçüde bir bağlılık ya da aynı büyük ölçüde işte bir emir komuta zincirinin olmadığını görüyoruz. Bu tabii hem Rusya siyaseti açısından tehdit, ama aynı zamanda Ukrayna'daki gelişmelerin nereye gidebileceğini öngörememek ya da kontrol edememek açısından da büyük bir risk.
Evet, peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir diplomatik planda Ukrayna'nın bağımsız ülke statüsünü terk edişinin anlamı, önemi ne? Bunun şu anda iyice yoğunlaşan, giderek büyük ordulardan karşılıklı silah yardımlarına kadar Amerika'nın ölümcül silah yardımı yapacağı Kiev'e ya da Ukrayna'da ayrılıkçıların 100 bin kişilik ordu kurmaya yöneldiği türü büyük ürkütücü haberler geliyor. Sahadaki çatışmaların yoğunlaşması ya da diplomatik açıdan çözüm bulmanın zorlaşmasıyla bu tarafsızlık statüsü arasında bir bağ var mı acaba?
Tabii şöyle okumak lazım diye düşünüyorum. Tarafsızlık statüsü Ukrayna'nın herhangi bir askeri yapıya üye olmayacağını beyan ettiği ve 2010 yılında ülkenin Yanukovych döneminde, yani Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Yanukovych döneminde kabul ettiği bir statü idi. Şimdi bugünkü yönetim kendisine doğrudan Batı yanlısı bir yönetim olarak adlandırdığı, nitelendirdiği için Yanukovych döneminde bütün yapılanları aslında geri alıyor. İlk önce biliyorsunuz Yanukovych yine göreve geldiğinde tekrar Cumhurbaşkanını güçlendiren sistemi geri getirmişti. Ne yaptılar? Daha önce Yanukovych'ten önce 2004 anayasasına göre parlamenter sistemi yeniden bu hükümet getirdi. İkinci yaptığı şey yine Yanukovych'in yaptığını bu sefer tersine çevirdi. Tarafsızlık statüsünü kaldırdı. Yani aslında burada bir Yanukovych karşıtlığı üzerinden Yanukovych'in yaptıklarını geriye çevirme ve turuncu devrim sonrasındaki kadroların yarattığı o siyasi atmosferi yeniden oluşturmaya çalışan, aslında doğrudan kimliksel bir tercih yaptığını görüyorum bugünkü hükümetin. Fakat tam da dediğiniz gibi çatışmanın yoğunluğunun da arttığını görüyoruz. Şimdi bu aslında tarafsızlık statüsünün kaldırılması bir taraftan, evet, belki Yanukovych'in getirdiği bir statü olduğu için anlamlı gibi görünebilir. Fakat diğer taraftan NATO'nun gündeminde Ukrayna'nın üyeliği kesinlikle söz konusu olmadığı için zamanlama olarak çatışmayı yoğunlaştırmak dışında pek bir şeye hizmet etmiyor. Bu bakımdan gerçekten ne kadar rasyonel bir politik olduğu son derece tartışmalı. Yani hemen doğunuzdaki agresif komşuyu daha agresif hale getirecek bir politika tercihi gerçekten Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına hizmet etmekte midir sorusunu ben şahsen Ukrayna çalışan bir araştırma olarak olumlu yönde cevaplayamıyorum. İkincisi, bu meselenin gerçekten askeri yönünün ağırlaştığı bir hal almaya başladı. Özellikle son birkaç hafta. Bir taraftan üç taraflı görüşmelerin Ukrayna krizine yönelik siyasi bir çözüm olacaksa bu görüşmelerin başarısız olduğu bir haftayı geride bıraktık. Diğer taraftan ise dediğiniz gibi hem Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı askeri olarak destekleyeceğini, daha fazla silah yardımında bulunacağını söyledi. Buna karşılık ayrılıkçılar da seferberlik ilan ediyorlar. Şimdi bakın, Ukrayna'da öyle bir durumdayız ki tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor. Kiev yönetiminin desteklenmesi gerekiyor. Bu krizi eğer çözmek için batılı ülkeler bir şey yapacaklarsa sadece Rus ekonomisini hedef alarak belli ki Ukrayna siyaseti dönüştüremeyecek. Bunu batılı ülkelerin dış politikaları çerçevesinde bu şekilde görebiliriz. Yani Ukrayna'yı silahlandırmak, batılı ülkelerin bugün Ukrayna krizinde kendi pozisyonlarını kuvvetlendirmek adına tercih ettikleri yol olabilir. Fakat Ukrayna krizi askeri olarak çözülebilecek bir kriz değildir. Yani Ukrayna ordusunu istediğiniz kadar güçlendirin, Rusya ordusunun imkanlarına karşı orada bir mücadele veriliyor. Bir de bence En fazla şu anda göz ardı ettiğimiz mesele, gerçekten bunun Batı medyasına da çok fazla yer aldığını düşünmüyorum. Türk medyasına da çok fazla yer aldığını düşünmüyorum. Kiev yönetimi de Batılı ülkelerde şu anda meseleyi şöyle okuyorlar. Biz işte Rusya'ya karşı bir savaş veriyoruz. Dolayısıyla işte Rus askerlerine karşı bir savaş veriyoruz. Bence bir de çok göz ardı ettiğimiz, benimse Ukrayna krizini anlamlandırmakta birinci numaraya koyduğum toplumsal yapıya da bakmamız lazım. Yani Ukrayna'nın doğusunda yaşayan halkı tamamen denklem dışı bıraktığınızda Ukrayna krizini Kiev yönetiminin askeri imkanlarla çözmesi söz konusu değildir. Yani buradaki ayrılıkçıları ya da milisleri tabii ki tartışacağız, tabii ki değerlendireceğiz. Ama Ukrayna'nın doğusundaki halk ne istiyor? Ukrayna'nın doğusundaki sivil kayıpları mesela nasıl engelleyebiliriz? Şu ana kadar işte 5000 kadar kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de evlerinden olduğunu biliyoruz. Ukrayna'nın doğusunda, ki bunu güney hattına kadar da uzatmak mümkün, şu anda Ukrayna ordusunun kendilerini hedef aldığını düşünen bir de halk var. Yani halk dinamiğini de denklem içine koymazsak eğer, dediğim gibi çatışmaların yoğunluğunun arttığını konuşabiliriz, askeri olarak bu meselenin çözülemeyeceğini konuşabiliriz ki böyle olduğunu düşünüyorum. Ama siyaseten de işte görüşmelerin başarısız kaldığı bir noktaya geliyoruz. Peki neden bu kadar olumsuz bir tablo ortaya çıktı diye bakacak olursak, benim en temelde gördüğüm şey şu: hem Rusya'nın hem de Batılı ülkelerin çok bu çatışmanın çözümünün bir acile taşımadığını düşünüyorlar. Zamanı yaymaya herhalde çalışıyorlar gibi görünüyor. Acile taşımadığı için de daha ziyade alanda hala herkes kendi gücünü korumaya çalışıyor. Milisler hiçbir şekilde güçlerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Buna karşılık da Ukrayna toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Bu yüzden yani Rusya ve Batı ülkeler açısından bu meselenin çözümü acile taşımadığı için Ukrayna, yani şu anda aslında temel olarak uluslararası alanda güç mücadelesi alanı olan Ukrayna'da de çatışmanın yoğunluğu artıyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK'ın uzmanlarından Habibe Özdal idi. Ukrayna'yı konuştuk. Sahadaki durumu çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yer alan nüfusun talepleri ve özellikleri dikkate alınmıyor ve bu çözümsüzlük noktasında buna yol açan en önemli sebeplerden biri dedi. Çok teşekkür ediyorum Habibe Hanım katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.